Yayınımıza devam ediyoruz sayın izleyicilerimiz. Serdar Hocam, Akın Hocam ve Serdar Hocam'la birlikte. Akın Hocam,
evet, bir video güzel var. Bir şey onunla gösterecek. Başlayabiliriz. Lir kuşu diye bir kuş var. Yani duyduğu her şeyi, bütün sesleri böyle aynı şekilde taklit edebiliyor. Şimdi ona bakalım. Şimdi bu çıkardığı ses aslında kendi sesi değil. Yani kendi karakteristik kuş sesi değil. Başka kuşların taklidini yapıyor şu anda. Hatta o türdeki kuşlar da ona cevaben yine sesler çıkartıyorlar.
Bütün kuşların diyor değil mi? Seslerini taklit edebiliyor diyor, kabiliyete sahip.
Sadece kuş sesi değil tabii, yani duydu, birazdan dinleyeceğiz. Böyle elektronik cihazlar.
Hem cinsi zannediyor, evet, mesela değil mi?
Kendi yani cinsinden zannediyor.
Çok da süslü o.
Maşallah. He also, in his attempt to outsing his rivals, incorporates other sounds that he hears in the forest. That was a camera shot. Bu kamera sesi şey.
Evet, işte. Ormanda duyduğu diğer sesleri de evet, taklit edebilme kabiliyeti var. Sadece hayvan sesi değil.
Fotoğraf makinesi gibi bir ses mesela. Ağaç testeresi sesi çıkacak şimdi.
Bakın fotoğraf sesi çok maşallah.
Ambulans sesi büyük ihtimalle, oradan geçen bir ambulans.
Alarm sesi.
Ya da alarm da oluyor. Evet. Evet.
Silah şimdi işte yok. Ormanda çalışan şeyden işlerin makineler. Evet, ağaç testere ses.
Valla. Kayıt cihazı gibi ya, aynı kayıt edilmiş ve evet, play'e basılmış gibi.
Maşallah.
Subhanallah.
Yani bu kuşta çok büyük bir mucize görüyoruz biz. Yani işte evrimcilerin mantığıyla düşünecek olursak, işte her şey tesadüfen oluştu. İşte atomlar bir araya geldi, hücre yaptı, protein oldu, hücre yaptı. Sonra canlılar oluştu, evrimleşti. Yani sonra böyle bir kuş çıkıyor. Bir ses kayıt cihazı gibi aynen sesleri dinleyip onun da aynısını çıkartmasını sağlayan bir mekanizmaya sahip oluyor ve bunların hepsi kendi kendine oluyor. Yani doğada kör tesadüfler, mutasyon, ondan sonra onların iddia ettiği işte sözde mekanizmalar, doğal seleksiyon gibi. Bunların hepsi böyle bir canlı ortaya çıkıyor ve son derece süslü oluyor. Her türlü duyduğu sesi çıkartabiliyor. Yani kayıt cihazı kalitesinde çıkartabiliyor. Şimdi biz bir yerde hocamız Fransız larla gazetecilere yaptığı basın toplantısında söylemişti. Onlar şöyle bir şey sormuştu. Darwinizmi yıkmak için bilimsel bir kariyer gerekmiyor mu? Yani bunun için bilimsel bir eğitim almanız gerekmiyor mu diye sormuşlardı. Hocamız da şöyle bir örnek vermişti. Orada basın toplantısı olduğu için ses kayıt cihazları vardı. Ses kayıt cihazlarından bir tanesini eline aldı. Bunun dedi, bir yapanının olduğunu bilmek için, bunun tesadüfen olduğunu, olmadığı, olamayacağını bilmek için bilimsel bir eğitim almaya gerek yoktur dedi. Yani bu ses kayıt cihazı kendi kendine olmaz dedi. Yani bu belli bir, ki, bir fabrikada bir akıl tarafından üretilmiştir dedi. Yani biz de buraya bakıyoruz. Bir ses kayıt cihazı kadar kaliteli bir yapı var. Sen şimdi ses kayıt cihazına tesadüfen oluşamaz diyorsun. İşte bunun mutlaka bir üreticisi vardır diyorsun. Ama burada daha kalitelisi var. Ve canlı. Kanlı canlı bir örneği var. Sen buna diyorsun ki bu rastgele oluşur, tesadüfen oluşur diyorsun. Yani tabii ki hiç akla sığmayacak. Son derece yani, hani sürekli söylüyoruz. Binlerce sene öncesine dayanan bir pagan dininin bir öğretisi. Bunu şu anki bilim düzeyinde artık ısrarla savunmanın bir anlamı kalmadı. Ya bitti evrim teorisi. Her açıdan bitti. Yani fosiller bize evrim bittiğini gösteriyor. Mikrobiyoloji bittiğini gösteriyor. Paleontoloji, yani her şey evrimin bittiğini gösteriyor. Allah'ın izniyle zaten çok yakında daha da detaylı olarak insanlar tarafından anlaşılacak. Yani her insanın net bir şekilde anlayacağı şekilde. Yine evrimcilerin iddiaları var Habertürk'teki. Onlarla devam edebiliriz isterseniz.
Olur hocam. Veya Serdar hocamın bahsetmek istediği bir şey varsa önce ona
başlayalım.
Evet, bir video gösterecektik. Şimdi evrimcilerin bulunduğu kendi aralarındaki çelişki, yani söyledikleri şeylerin çelişkisinin görülmesi açısından. Şimdi biz ne diyoruz mesela? Diyorsunuz ki tesadüfen oldu diyorsunuz. Değil mi yani? Tesadüf hiçbir şey yapamayacağı belli. Onlar diyor ki hayır, tesadüf demiyoruz deyip nasıl oldu diye sorduğumuzda tesadüfen diyorlar tekrar. Şimdi bu gerçekten espri gibi duruyor. Yani hadi canım, yani o şekilde olmuyordur mutlaka. Başka bir şekildedir gibi geliyor. Ama o şekilde gerçekten. Şimdi izleyelim ve görelim bunu.
Evrimin tesadüfle hiçbir alakası yok. Nedir bu şey?
Bakın burada evrimin tesadüfle hiçbir alakası yoktur diyor. Değil mi? Yani net bir şekilde duyuldu. Fotomontaj falan da yok. İnternette bunun kayıtlarına da ulaşabilirler. Devam ediyoruz. Nedir peki evrimin olayı?
Tesadüfi olarak pek çok çeşit ortaya çıkıyor.
Tesadüfi olarak pek çok çeşit ortaya çıkıyor diyor. Yani cümlenin başında evrimin tesadüfle hiçbir alakası yoktur diyor. Ya hiçbir alakası yoktur ne demek? Manası şudur. Evrimle ilgili hiçbir süreçte tesadüfi bir şey yoktur demektir, değil mi? Daha başlangıçta tesadüfi olarak pek çok çeşit ortaya çıkar diyor. Ya bu nasıl bir çelişkidir? Ya biz de, yani insanların gözüne baka baka belli ki doğru söylemiyor.
Yani hemen ikinci cümlesi değil mi o?
İkinci cümlesi, yani bu iki ayrı konuşmanın
konuşma
birleşimi
değil. Konuşma değil değil mi? Aynı konuşma.
Tesadüfle hiçbir alakası yoktur. Peki nedir diye soruyor oradaki kişi. Bakın tesadüfi olarak pek çok çeşit ortaya çıkar diyor. Evet. Ya biz artık yapacak bir şey yok.
Buna da başka bir örnek daha veriyor. Diyor ki bir arabanın parçalarını ayırın, aynı
evet,
kişi.
Evet.
Parçalarını ayırın diyor. Tesadüfen araba olur diyor.
Zaten
şimdi böyle konuşan birini zaten ne anlatacaksın ki yani? Çok orijinal.
Onu da izleyelim hemen. Yani canlı olarak gözüksün.
Yani canlıları oluşturan enzimatik reaksiyonların, biyolojik moleküllerin bütün parçalarının bir arada olduğu bir araba atölyesi düşünün. Otomobili parçalamasınız, bütün parçalar orada var.
Peki hiç araba oluyor mu kendi kendine atölyesi?
Araba oluyor kendi kendine.
Araba oluyor kendi kendine.
Yani nasıl bir şey söyleyelim, nasıl bir cevap vermemiz gerekiyor? Bilemiyorum yani. İşte arabanın parçaları var kendi kendine. Hani araba oluşması, hücrenin oluşmasından daha kolay bir ihtimal. Onu söyleyelim.
Tabii
yani
değil.
Çünkü bir arabayı insan sonuçta insanoğlu yapabiliyor. Fabrikada da yapabiliyor. Normal el işi olarak da yapabilir. Yani el yordamıyla da yapabilir. Fakat hücreyi yapamıyor insan. Yani bütün parçaları elinde olsa da yapamıyor. Ve sen araba olamaz normalde. Hücre zaten hiç olamaz. Ama sen kalkıp arabaya olur diyorsun. Yani kendi parçaları vardır. Onlar birleşir. Yani evrim işte imkansıza inanıyor. Evrim dininin özelliği bu. Bir pagan dini ve imkansıza inanıyor.
Evet.
İnşallah.
Ve bir yalana inanıyor yani.
Evet, bir yalana inanıyor. Evet.
O tahta putlara tapanlar da sorduğun zaman kendince bir mantık söylüyorlar yani.
Tabii.
Mantık içermeyen. Adam tahtayı
akıl
koymuş
içermiyor.
Tapıyor mesela onu, evet. Değil mi? Putperestlerin evet. Yaptığı değil mi? O şamanistlerin, putperestlerin. Ona sorsam sana anlatır mı 5 dakika onun felsefesini, mantığını, ama ne akılla, ne vicdanla, evet. Ne muhakemeyle hiçbir alakası olmayan evet. Şeyler aynı. Hiçbir farkı yok.
İnşallah.
İnşallah. Yine başka videolar var, onlardan devam edebiliriz isterseniz. Şimdi mesela evrimcilerin bu Celal Şengör'ün Big Bang ile ilgili bir açıklaması var. Çok enteresandır ve kendi mantığını farkında olmadan insanlara anlattığı bir açıklaması. Big Bang diye bir iddia var diyor. Big Bang, şu anda biraz kısa bilgi verelim. Big Bang'i dünyada ateist veyahut da dindar olsun hiçbir bilim adamı reddetmiyor şu anda. Herkes Big Bang'in varlığını biliyor ve Big Bang'de evrenin bir başlangıcı olduğunu ispatladığı için direktman Allah'ın varlığını gösteren bir bilgi, bir bulgu. Şimdi Celal Şengör ne diyor bununla ilgili, ona bakalım.
Bu bilgilerin hepsi doğrudur. Yaratılış olduğuna ben inanmıyorum ama burada patlattık için, bakın şunu arz edeyim. Patlattık hikayesi bugün bir Big Bang teorisi var. Bu bir teori. Çünkü biz
evrimde teori olmasın.
Ama yani ben Allah'a inanmıyorum. Şimdi onu almak zorunda değilim. Bu bir...
Şimdi orada duyulmamış olabilir, ben söyleyeyim. Kelimesi kelimesine şöyle diyor. Tamam diyor, Big Bang bir teori ama ben Allah'a inanmadığım için onu almak zorunda değilim diyor. O zaman sen yani bilim adamı olarak çıkmayacaksın. Yani bilim adamıyım demeyeceksin insanların karşısına çıkarken. Evet. Ya ben bir pagan dinine inanıyorum. Bilime karşı yani bilim neyi çıkarsa çıkarsın ben kendi dinimin uymayan hiçbir şeyi kabul etmem diyeceksin. Ondan sonra dinlemek isteyen varsa seni dinlesin, o bizi ilgilendirmez. Ama kalkıp da bilimin net bir şekilde gösterdiği Big Bang dediğimiz konu evrenin bir başlangıcı olduğu, bir patlamayla var olduğu, tüm maddesinin ilk başta bir arada sonsuz yoğunlukta sıfır hacimde olduğu, yani yokluktan var olduğunu ispatladı Big Bang. 1900'lü yıllarda özellikle bulguları bulunmaya başladı. 1980'lerde Kobe uydusu gönderildi uzaya NASA ekibi tarafından ve 8 dakika sonra bir radyasyon bekliyorlardı, kozmik fon radyasyonu. Tüm evreni kaplayan bir radyasyon olması gerekiyordu. 8 dakika sonra bunu buldu Kobe uydusu ve bütün kanallar yayınlarını durdurup son dakika haberi olarak girdiler bunu. Ve başlıkları da şöyleydi: bilim Allah'ın varlığını buldu, bilim Allah'ın varlığını ispatladı. Herkes böyle son dakika bu haberi olarak yayınlarını kesip gösterdiler bunu. Hı hı. Ve şu anda hani bir daha tekrarlayalım, bunu reddeden bir insan yok dünyada Big Bang'i. Yani tek herhalde Celal Şengör olabilir. O da diyor ki ben ateist olduğum için bunu kabul etmek zorunda değilim. Yani bilime rağmen ben bunu kabul etmeyeceğim. Ben ateistim çünkü diyor. O zaman biz senin hiçbir dediğine inanmayız.
Çünkü söylediğin bilimi... kozmik fon radyasyonu, evet. Onu bulanlar da Nobel ödülü aldılar.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Penzias ve Wilson isimli iki bilim adamı.
Evet. Sonra da
fosil şeyini bulunca, radyasyonunu bulunca Nobel ödülü aldılar.
Evet. Onlar başka bir gözlem yaparken denk geldiler ona. Buldular. Sonra bir de NASA ekibi tam kesinleşmesi için uydu gönderiyor ve 8 dakika içerisinde sadece uydunun çıkışından,
evet,
bu fon radyasyonu kesin olarak ispatlanıyor. Yani Big Bang'in kesin zaferi oluyor. Zaten hani başka bilgi de verelim. Hidrojen helyum oranı var mesela uzayda. Yıldızlardaki hidrojen sürekli olarak helyuma dönüşüyor ve bu şekilde enerji üretiyorlar. Eğer evren sonsuzdan beri var olmuş olsaydı hidrojenin tamamı bitip helyuma dönüşmüş olması gerekirdi. Buradan biz zaten evrenin bir başlangıcı olduğunu net bir şekilde anlamış oluyoruz. Bir de şu anki var olan hidrojen ve helyum oranından evrenin bundan 15 milyar yıl civarı önce bir patlamayla var olduğu anlaşıldı. İnşallah. Yani bu da zaten hani Big Bang bulunmadan önce işte bazı bilim adamları şey diyordu. Yani biz Allah'ın varlığına inanmamız için evrenin var olmadığı bir zamanda yokluktan var olduğunu gözlemlememiz gerekirdi diyorlardı. Mesela George Pellisser Felsefenin Başlangıç İlkeleri kitabında. Ama böyle bir şey olmadığı için Allah'a inanamayız diyorlardı haşa. Bilim buna karşı olduğu için. Ama bilim bunun tam da böyle olduğunu ispatladı Allah'ın izniyle. Şu anda ateistlerin o imkansız dediği olay net bir şekilde gün yüzüne çıktı.
Evet. Evet. Nitekim eski ateistlerden biri de şöyle demişti. Bu Big Bang hadisesiyle ilgili İtiraflarda bulunmanın insan ruhuna iyi geldiği söylenir diyor. Ben de adam söylüyor. Ben de bir ateist olarak itirafta bulunacağım diyor. İşte bu Big Bang'in dinlerin yüzyıllardır söylediği bir gerçeği ispatladığını ve bunun da kendisi açısından çok büyük sıkıntı verici bir durum olduğunu söyledi. Bu şahıs daha sonra diğer delillere de bakarak Allah'ın yaratma sanatının delillerine bakarak gitgide makul bir çizgiye geldi. En sonunda insanlara beyan etti. Ben Allah'a iman ediyorum diyor. Çünkü samimi bir insan en nihayetinde eğer kendi şartlamamışsa ve tamamen beyni çürmemişse Allah'ın varlığını çok açık bir şekilde görür. Çünkü evet, o kadar fazla Allah delil yaratmış ki,
evet,
ya bunları görmemek çok, evet, acayip olur, evet, yani. Şimdi önceki gün şeyden bahsetmiştik. Bir hücrenin çoğalmasının çok büyük bir mucize olduğunu. Çünkü yani bu hücreler muazzam sayıda fabrika içeren yapılar. Her biri çeşitli ürünler üretiyor bu fabrikaların. Protein fabrikaları var içlerinde. Bu fabrika kompleksi bir çoğalmaya uğruyor. Bu harika bir durumdur hakikaten. Sadece bir fabrikanın bile, yani şu an mevcut olan teknolojilerde sadece bir fabrikanın dahi gözünüzün önünde çoğalması çok hayranlık veren bir durum olurdu. Yani nasıl olur da bir fabrika bir benzerini yapabilir? Veya bir araba bir benzerini yapabilir. Bir ev bir benzerini yapabilir. Yani bu eğer oluyor olsa gözümüzün önünde hayranlığımız acayip olurdu. Ve bunu yapan teknoloji mükemmel bir teknoloji olurdu. İşte bütün canlı hücrelerinde bu var. Şimdi evrimciler her şeyin kademe kademe geliştiğini iddia ediyorlar ama hiçbir şey kademe kademe gelişmiyor. Aksine bütün protein yapıları, yağ yapıları, DNA, her şey bozuluyor zamanla. İşte çeşitli ortamda bozan şartlar var. Radyasyonlar var, oksijenin türevleri var, asit bazlar var. Bunlar sürekli bozan yapılar. Ve bunlara karşı Allah özel koruma sistemleri yaratmış. Şimdi biz önceki gün de söyledik. Bütün her şey olsa bir hücrede. Bu çoğalma mekanizması olmasa o ilk hücrede en nihayetinde ölecektir. Çünkü her şey ölüm, her şey ölme doğru sürükleniyor bu hayatta. Allah öyle bir sanatı var.
Bir kanun değil mi?
Kanun.
Bölmeyeyim. Termodinamiğin bir kanunu zaten.
Evet.
Yani entropi, maddenin
düzensizliği,
bozulmaya gitmesi, yani kendi haline bıraktığında
evet,
düzensizliği kompleks ve bozulmaya gitmesi.
Evet, inşallah. Kompleks yapıların her biri zamanla bozuluyor. Hücre öyle olduğu gibi o hücrenin içindeki kompleks de proteinler de öyle. Yani bugün proteinlerle alakalı tablolar var. Her bir proteinin yarı ömrü dediğimiz bir ömür şeyi var, süresi var. İşte dakikalarla olabiliyor bir kısmı, saatlerle olabiliyor başka bir kısmı. Ama en nihayetinde her birinin bir ömrü var. Zamanla evrimcilerin boş hayali iddiası gibi zamanla daha iyi proteinler olmuyor. O proteinler olup bir yerde beklemiyorlar öyle. Her birinin bir ömrü var, vazifesini görüyor ve ondan sonra da bozuluyor. Şimdi burada bu hücreyle alakalı, hücrenin çoğalmasıyla alakalı yüzlerce protein görevli ve en küçük bir tanesinin eksikliği çok ciddi kusurlara sebep oluyor. Mesela bir tanesini ele alalım. Her şey, bütün aşamaları geçtiğini kabul edelim. En sonuna kadar geleceğiz. Hücrenin işte bilgi bankası var. O bilgi bankası çoğaltılmış olsun. O bilgi bankası ayrılmış olsun. Organeller ayrılmış olsun. Bütün o her şey yapı olarak ayrı bir şekilde var. Hücre gerektiği kadar büyümüş olsun. Sadece o iki hücrenin ayrılma aşaması. Orada şöyle bir sistem var. Burada görüyoruz onu. Şimdi burada hücre ayrılıyor. Şurada ikiye ayrılmış vaziyette. Ayrık gözüküyor. Ama bunun ayrılabilmesi özel bir sistemle oluyor. Yani işin içinde çok sayıda protein olduğu özel bir sistemle oluyor. Burada gözüküyor kırmızıyla kısım. Burada kırmızıyla ilgili kısım bir şey, bant oluşturuyor. Bu bant da nasıl böyle yumruğunuzu sıkarsınız, o yumruğun sıkması gibi oradan hücreyi daraltıyor. Daraltmasıyla beraber gittikçe orada bir basınçla beraber hücre bölünüyor. Aynı zamanda uygun yağlar üretilip o son ayrılma halde yapılıyor. Burada çok sayıda protein görevli. Mesela şöyle bakacak olursak bazı şeylerini görüyoruz. Burada çeşitli proteinler var. Bunlar çeşitli yollarla bu şeyleri, bu proteinleri üretiyorlar. Özel ufak proteinler var. Bu proteinler birleştiriliyorlar bu sinyal işlemleriyle beraber. Ondan sonra ta ki bir daire şeklinde bir yapı oluşuyor. Yani burada mesela bizim gözümüzün önünde bir güç üreten vinç parçalarından oluşuyorsa son derece hayranlık veren bir durum olurdu. Yani apartman yapılıyor. Apartmanın üzerine kat çıkılacak ama kat çıkılabilmesi için de bir mekanik bir sistem gerekiyor. Gözümüz önünde bir hareket yapan bir makine olsa, gözümüz önünde üretilse aklımız atardı. Hücrede de bu oluyor. Hücrenin içinde tam da orada o hareketi sağlayacak, yani o hücreyi sıkıştıracak yerde bir makine üretiliyor. Hareket üreten bir makine üretiliyor. Burada enerji kullanarak ve çeşitli üretimler yapılarak en sonunda orası ayrılıyor. Ve buradaki proteinlerde, görevli olan proteinlerdeki en ufak bir aksaklık bu yapının bölünmemesine sebep olur. Ve dolayısıyla bir hücre kendi içinde çok sayıda kromozom taşıyor olur. Mesela bugün bazı hastalıklar var. İşte tek kromozom fazla oluyor diyelim. Kromozomlar ayrılırken bir kusur oluyor. Hastalıklı oluyor. Eksik olsa hastalıklı oluyor. Şimdi bir başka sisteme bakalım. Burada da şunu göreceğiz. Bu da daha önceki aşamaları. Yani bilgi bankası kopyalandı. O kopyalan bilgi bankası böyle daralıp tam da hücrenin ortasına sıralanıyor. O da çok acayip. Yani mesela nasıl askeri bir sistemde düzgün sıralar olur ya, onun gibi bilgi bankası hücrenin ortasına sıralanıyor. Ama bu sıralamada da tabii yine çok sayıda protein görevli. Orada da Bu tutulan kromozomlar, birbirine eşi olan kromozomlar özel başka kesici proteinlerle kesiliyor. Kesildikten sonra onların taşınabileceği hücrenin her ikisi iki tane ayrı hücreye taşınacak. Sanki bilircesine bu proteinler, bu kromozomlar farklı farklı yerlerde görev yapacak. Bunları ben ayırmam lazım. Şuuruna varırcasına bir hareketle bu kesilmiş olan kromozomları biri bir tarafa doğru, diğeri de diğer tarafa doğru taşıyor. Bunun için özel bir ray sistemi var. Yani bugün mesela endüstrileşmeyle beraber neler oldu? İşte madenler mesela bulundu. Madenlerde işte insanlar çalıştı, özel madenleri toparladılar. Daha sonra mesela demir yollarıyla beraber bunlar taşındı. Demir yolları geçmeye çok büyük bir vesile oldu. Bunun için özel hatlar döşendi ve o demir yolları üzerinde çalışan lokomotifler yapıldı. Burada resmen aynı durum var. Bu ham madde bilgi bankası kopyalanıyor. Kopyalandıktan sonra da ilgili yere taşınması için özel bir ray sistemi kuruluyor. Hücrenin içinde bu. Önceden olmayan bir ray sistemi kuruluyor. Kurulduktan sonra da orayın üzerinde kromozomları çekecek proteinler geliyor. Orayın üzerinde hareket ederken de kromozomu beraberinde sürüklüyor. Getirmesi gerektiği yerde getiriyor, bırakıyor. Ondan sonra görevi bitiyor. Burada mükemmel bir şuurla hareket ediyor. Yani biz mesela evleri taşıdığımızda, değil mi? Fedakar işçi kardeşlerimiz geliyorlar, bize yardımcı oluyorlar. Koskoca ev eşyalarını alıp kamyona yükleyip ilgilere götürüp oraya bırakıyorlar. Burada da aynı şuurla hareket yapılıyor ve mükemmel bir titizlikle yapılıyor bu. Yani biz bir tane hücreden meydana geldik. O bir tane hücre böyle çoğala 100 trilyon hücreye oldu ve her an içimizde de bu devam ediyor, bu mucize. Her an içimizde böyle şu proteinler mükemmel bir şuur gösteriyorlar. Hani bir cahil yazar diyordu ya, hücre aptal falan diye. Halbuki burada mükemmel bir akılla hareket ediliyor. Buradaki en ufak bir kromozomdaki şaşma, yani bir kromozomun yanlış yere götürülmesi, kesilmeden, kardeş kromozom bırakılmadan çekilmesi çok ciddi hastalıklara sebep oluyor. Allah sanatın mükemmel böyle örneklerini gösteriyor ki Allah'ın tek ilah olduğunu açık denin net bir şekilde görmeleri için. Yani bu artık günümüzdeki bu bilgilerle bunları artık görmezden gelmenin hiçbir anlamı yok. Bu kadar saçma bir teorinin de hala savunuluyor olmasının hiçbir mantığı yok. İnşallah.
Şimdi aslında evrimcilerin açıklayabildiği hiçbir şey yok.
Evet.
Bilimsel gerçek bu. Yani bilim bugün bizim yüzyılımızda bunu ortaya çıkarmıştır. Evrimcilerin bilimsel altyapıya sahip olmadıkları, onların altyapısında sadece hurafelerin, safsataların, masalların, bir de kendi kafalarına göre uydurdukları ön koşullara, ön inanışlara, işte o a priori dedikleri duruma bağlı şeyler vardır. Bu kadar. Yani hepsini toplarsak içi bomboş, tamamı da yalan olan bir safsatadır. Bu kadar. Yani izleyicilerimiz bunu çok iyi anlasınlar. Şimdi burada bazı kişiler böyle konuşuyorlar ama boş konuşuyorlar. Yani bilimsel değil. Evrimcilerin yaptığı en iddialı hareketlerden bir tanesi de bilimsel kisve altında bu konuşmaları yaparlar. Yani bu çok meşhurdur taktikleri. Halbuki öyle olmadığını artık biz gördük. Allah razı olsun hocamızdan. Harun Yahya Müstahar ismiyle yazdığı eserlerinde, yayınladığı eserlerinde bunu açıkça ortaya koydu. Şimdi bakın, evrimcilerin her karede, her an bu konuyla ilgili yalan söylediklerini herhangi bir örneği ele alsak da rahatlıkla açıklar ve görürüz. Yani öyle insanları kandırmak kolay değil. O eskiden de meydan boştu, hocamız da söylüyordu. Atıp duruyorlardı. Şimdi öyle değil. Attıkları kendilerine geri dönüyor. Mesela biz burada yine işte böyle hücreden bahsediyoruz. Hücrenin mesela bir özelliği var. Ya yani birçok özelliği var da. Onlardan mesela bir tanesi de insan vücudunun bağışıklık sistemindeki görevleridir. Mesela şu anda bile biz bu programı yaparken, işte bizi seyreden, izleyenler, işte yolda bir yerden bir yere gitmekte olan insanların vücudunda bakın her gün, her saat, her dakika, her saniye bir savaş var. Bildiğiniz savaş. Yani dost düşman vardır ya, iki tane taraf vardır. Birbirleriyle çatışma halindedirler. Bunlardan bizim vücudumuzdaki hücrelerimizin görevi bizi bu dışarıdaki düşmanlardan korumaktır. Bu korumayı da böyle sıcak temas halinde olan, yani ön safhada çarpışan, sonra biraz daha arkada ona yardım eden, biraz daha arkada ona lojistik sağlayan, işte ona enerji getiren vesaire gibi tam bir savaş stratejisiyle savaşan bir mekanizma var bizim vücudumuzda. Allah bizi öyle yaratmış. Dışarıda da bu mekanizmayı alt etmeye çalışan, bizi işte hasta etmeye çalışan, hatta bazı vakalarda görüyoruz öldürmeye çalışan, işte neler var? Mikroplar var, bakteriler var, virüsler var. Bu iki yapı her saniye savaş halinde. Şimdi sıcak temas anına baktığımızda bu savaşın özel tasarıma sahip hücreler görüyoruz. Bu hücrelerin çeperleri yağ dokularıyla kaplı. İşte esas sıcak temasta görev yapan ana yer, bölge burası, o yağ dokuları. Bu yağ dokularının biraz daha dışını inceliyor bilim adamları. Böyle küçük kamçı gibi uzantılar görüyorlar yağ dokularının üzerinde. Bu hücreler vücuda mesela bir mikrop girdiğinde bir kere hemen süratli bir şekilde onu tespit ediyorlar. Yani tanıyorlar. Ve bir analiz yapıyor. Diyor ki bu yapı vücuda hem bana, yani benim sahip olduğum hücreye, hem de benim gibi bu vücudun tamamını oluşturan 100 trilyon hücreye zararlıdır diyor. Yani beni öldürmek, beni yok etmek için girmiştir bu bizim alanımıza diyerek hemen müdahale ediyor. O yağ hücrelerin çeperindeki o incecik kamçı görevi gören organeller hemen o ilgili mikrobu tanıdıktan sonra süratle onu yakalayıp hücrenin içine doğru çekiyor, yağ dokusuna. Daha sonra işte Serdar önceki programlarını anlattı. Hücrenin biliyorsunuz çeperinde çok gelişmiş kapılar var. Öyle her şeye girip çıkamıyor hücreye. Ve o kapılardan da hatta işte özel görevli proteinler vasıtasıyla onların eşliğinde mineraller girip çıkabiliyor veya vitaminler, her neyse. Yine onların eşliğinde bu mikrop hücrenin içine kadar çekiliyor ve yutuluyor hücre tarafından. Süratle parçalanıyor ve bakın yine bir mucize daha. Parçalandıktan sonra böyle çöpe atılmıyor. O parçalar faydalı üretimlerde kullanılmak üzere depoya gönderiliyor. Başka bir hücrelerde yine sıcak temas anında ilgili mesela bakterinin hemen bütün etrafında böyle bir çeperinde sarıyorlar, kuşatıyorlar onu her yerinden. Hareketsiz hale getiriyorlar resmen. Ondan sonra da diğer savaşçı hücrelere sinyal veriyorlar. Burada düşman var, gelin bunu hemen imha edin diye. Şimdi bakın. Ya tabii bu anlattığımız özetin özeti, yani anlaşılsın diye bu şekilde anlatıyoruz. Yoksa bunun altında son derece kompleks, yani böyle çok olağanüstü kimyasal işlemler var. Formüller var, hesaplar var. Çok fazla da sen geçen gün bir tane göstermişti Serdar, bir tablo. Hesap alt alta formüller, artı eksi var, yani insan aklını zorluyor artık. Bunları o milimetrenin binde biri kadar küçücük yerde yapan canlılar var bu hesapları. Yani biz yapmıyoruz bu hesapları. Yani hasta olacak olan biz olmamıza rağmen yatağa yatıp işte doktora gidecek, ilaç alacak, onun sıkıntısını biz çekecek olan biz olmamıza rağmen bunu biz yapmıyoruz bu hesapları. Sadece gözümüzle bile hiçbir zamanda görmediğimiz minicik canlılar yapıyor bunu. Şimdi bakın bu durumda burada olağanüstü bir teknoloji var. Burada olağanüstü bir savaş stratejisi var. Akıl var, plan var, proje var. Şimdi böyle olduğuna göre ya insan oturup bir sonuca varmalı. Yani bir karar vermeli. Kararı da şöyle olmalı. Yani başka bir ihtimal yok benim sayacaklarımdan. Bir, ya bu hücre zarı ya hakikaten bayağı akıllı. Özür dilerim, hücrenin çevresindeki yağ dokusu. Hücre zarı da zaten akıllı da. Yağ dokusundan bahsediyoruz. Hücrenin yağ dokusu çok akıllı. Bence hücrenin yağ dokusu bütün insanoğlundan daha akıllıdır. Ya bunu demek zorunda. İlk açıklama. Diğeri, ya bu hücre zarını da işte kendini çok akıllı, çok üstün zanneden insan da kendisinden çok daha akıllı bir aklın kendilerine ilham ettiği şeyleri yapmaktadır. İki. Şimdi bakın, doğrusu bu ikinci söylediğimdir. Doğru sonuç. Eğer bu doğru sonucu biri kabul etmiyorsa, o zaman şunu kabul ediyordur. Evet, hücrenin aklı benden daha üstün kardeşim. Bunu kabul etmek zorundadır. Doğru cevap, hücreyi de insanı da en üstün akıl sahibi olan Allah yaratır, yönetir. Bir süre, belli bir ecele kadar, ecel vakti kadar yaşatır. Sonra da öldürür, canını alır. İşte doğru cevap bu. Bu bilimsel olarak da böyledir. Şimdi senin az önce anlattığın konu da aklıma geldi. Onunla ilgili bir not var. Onu da izleyicilerimize paylaşalım. Evrimcilerin tabii cevap verebildikleri bir konu yok. Evet. Yani yaratılışla ilgili, işte hücrenin yapısıyla ilgili. Yani hiçbir şeyle ilgili bir cevapları yok da. Bu özellikle anne karnındaki hücre bölünmesiyle ilgili, yani tamamen perişan haldeler. Yani onu gördüler. Tek bir hücre, senin anlattığın gibi özel sistemlerle bölünmeye başladığında, ki o bölünme çok olağanüstüdür. Tam bölünme anında, o gerginliğe geldiğinde, bölünen hücre diğer hücreye DNA kopyalayıp gönderiyor. Yani boş göndermiyor onu. Çünkü onun da bölüneceğini biliyor. Yani burada yine bir akıl, yine bir tasarım, yine bir ileriyi görme, ileriyi bilme, yani bilgi sahibi olan hücreleri görüyoruz.
Evet.
Evrimciler bunun içinden çıkamadılar. Bir hücre nasıl olur da 100 trilyon hücreye bölünür ve her biri de ilgili yere doğru hareketlerini, pozisyonlarını alır. İşte kimisi beyin olur, karaciğer olur, böbrek olur, sinir sistemi olur vesaire. Bunun içinden çıkamadılar. Bakın, yine bu konunun içinden çıkamayan evrimin ısrarlı savunucularından Alman bir bilim adamı var. Hoymar von Ditfurt. Şimdi bu anne karnındaki gelişmeden şöyle bahsediyor. Ya bayağı perişan durumda ama güzel oluyor. Biz bunları paylaşalım izleyicilerimize. Diyor ki, tek bir yumurta hücresinin bölünmesinin nasıl olup da birbirinden öylesine farklılaşmış sayısız hücrenin doğuşuna yol açtığını, bu hücreler arasında kendiliğinden olan iletişim ve işbirliği bilim adamlarının akıl erdiremediği olayların başında gelmektedir. Bugün olup biteni az çok açıklayabilecek kuramsal çatılar oluşturulsa da olay bütünüyle bir sorular yumağından oluşmaktadır. Şimdi bakın, bu von Ditfurt evrimin hezimetini gizlemek için şey demiş, bu ne demiş? Gerekli kuramsal çatıların varlığı gibi böyle anlamsız bir ekleme yapmış oraya. Yani böyle bilimsel bir hava verecek ya kendince. Ne oluyor? İşte olayın evrim tarafından asla açıklanamadığını kabul etmek zorunda kalıyor. Ama yine de bir şey koymuş oraya.
Evet.
Ve diyorlar ki bütün bilim adamları, ya bu hücrenin bölünerek 100 trilyon hücre olmasını biz anlayamıyoruz, açıklayamıyoruz. Evrim ne olmuyor? Dolayısıyla da diyorlar ki, hücrenin bu bölünmesi, bırakın bölünmesini, tek bir hücre bütün evrim teorisinin tamamını içine alan en karanlık noktayı oluşturmaktadır diyorlar. Ve evrim teorisinin perişanlığını, hezimetini, zavallılığını, bilimsel açıdan tabii, zavallılığını açıkça ortaya koyuyorlar.
Evet.
Allah razı olsun.
İnşallah.
Hocam.
İnşallah.
Yani çok zevk, çok güzel şeyler var hocalarımızın da bahsettiği ama saatimiz geç oldu.
Bayağı, evet.
İnşallah Allah kısmet ederse yarın yine
devam ederiz. Evet.
Bir ayet okuyayım.
Çok iyi olur inşallah.
Şeytanın rahatsız ederim. İnkar edenlerin örneği, bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyip duyduğu veya bağırdığı şeyin anlamını bilmeyen ve sürekli haykıranın örneği gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı akıl erdiremezler. Bakara suresi 171. ayet.
Maşallah.
Yani bir şey söylüyorlar ama söyledikleri şeyin kendinde de anlamını bilmiyorlar.
Evet.
İnşallah. Allah bildirmiş.
İnşallah. Yarınki programı söyleyerek kapatalım.
Evet, inşallah.
Bizi yarın 22'den itibaren Harun Yahya TV, Mavi Karadeniz Radyo, Kanal Avrupa ve Çay TV'den takip edebilirsiniz. Hayırlı geceler.